أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 604. حديث لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيظ الكرام غيظا ويشتري الصغير على الكبير واللئيم على الكريم. Çocuk öfke sebebi olmadıkça, yağmur sıcaklık getirmedikçe, alçaklar, cimriler çoğalıp şerefliler, cömertler azalmadıkça, küçükler büyüklere, alçaklar da şereflere saldırmaya cüret etmedikçe kıyamet kopmaz. Aleyhissalatü vesselam'dan şunlar olmadıkça kıyamet kopmaz ya da şunlar kıyamet alametlerdir şeklinde beyanlar duyuyoruz. Bunlar, bu olaylar olur olmaz hemen arkasından 3 gün geçmeden kıyamet kopacak şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü bunlar kıyametin alametleri. Hani meşhur bir hadis, Cibril hadisi diye bildiğimiz hadisi şerifte Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelen Cebrail'le aradaki konuşmalardan, sorulan sorulara verilen cevaplardan biri de kıyametle ilgiliydi bilirsiniz. İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir denildikten sonra peki ya kıyamet ne zaman kopacaktır denilmişti. Aleyhissalatü vesselam, ne sen bilirsin bunu ne ben, ne soran bilir ne sorulan diyordu. Sonra, peki öyleyse alametlerinden söz et demişti. Sallallahu aleyhi ve sellem de, orada iki kıyamet alameti, kıyametin iki alametini saymıştı. Birisi, en telidel emetu rabbeteha, diğeri ve en teral hufatel uratel alete ria eşya yetetaveluna fil bünyan şeklinde beyan edilmişti. Yani bugünkü kullandığımız Türkçeyle eğer çocuklar hem de kız çocuklar anneleri babaları tarafından tanrılaştırılır, evin, evdeki düzenin, o mini sosyal birimin hayat programını çocuk ayarlasın, o belirlesin, ona göre düzenleyelim diyorlarsa, işte bu sosyal hayatta kıyametin kopması anlamına gelecekti. Bir başka ifadeyle, Allah aile hayatını toplumsal yapının nüvesi kabul etmiş, orada babayı reis, anneyi ona destekçi, çocuklara da buna göre görevler yüklemişti. Eğer insanlar ailede söz sahibi baba ana yerine çocukları hem de kız çocuklarını aile hayatının programında tek söz sahibi olmaya atama yaparlarsa, sanki onları tanrı ederler, Rabbi haline getirirlerse, bakın ki o toplumda kıyamet kopmuştur. Aynı şekilde ikinci alamet olarak ekonomik hayattaki bozukluk anlatılıyordu. Yalın ayak, sırtı çıplak, başı kabak çobanların, koyun çobanlarının bakmışsınız ki yapı ve yapılanma yarışına girmişler. Yani binalarını yükseltmişler şeklinde anlamayı ben bilmiyorum. Çünkü yetetaveluna fil bünyan, yapı ve yapılanma konusunda uzatmadalar adamlar. Uzattıkça uzatıyorlar, kendilerine göre yol buluyorlar, ilerliyorlar, dahasını buluyorlar, daha öteye uçmak, daha beriye kaçmak, düşmek istiyorlar. İşte o zaman, yani diyesi geliyor insanın, yahu sen daha düne kadar sırtın çıplaktı, yalın ayaktın, başı kabaktın, nihayet bir çobandın ve hayatın çobanlıkla geçeceğini bilen, onsuz olmazlar konusunda, kendisini anlatın da yorulması gerekmeyen bir konumda, bir durumdaydın, ne oldu sana dememiz gerekiyor. İşte bu, toplumsal hayatta kıyametin kopması demektir. Bir de, bir büyük kıyamet, evrensel bir kıyamet vardır. Güneşin defteri dürüldüğünde, Deccal çıktığında yıldızlar paramparça döküldüğünde ya da İsa aleyhisselam geri geldiğinde ya da benzer alametler sayılır. Onlar evrensel kıyametin alametleridir. Üçüncü bir kıyametten söz edilir sünnette. Aleyhissalatü vesselama badiyeden bir grup insan gelir. Onlar söz arasında sorarlar. İçlerinde bir küçük çocuk, diğerleri yaşlı başlı insandır. Derler ya Resulallah kıyamet ne zaman? Cevap enteresan. Der ki, bu çocuk sizin gibi olmadan sizin kıyametiniz kopacak. Yani ölüm de bir kıyamettir. Buna göre, şu özellikler kıyamet alametleridir. Bunlar olmadan kıyamet kopmayacaktır. Yani bunlar olunca kıyamet koptu sayın. Artık ondan ötesinin hayrı yoktur. Bakın ki, eğer çocuk öfke sebebi ise, yani insanlar çocuğu öfkenin sebebi biliyorlarsa, öfkelenmeye sebep bulmuşlarsa, ondan dolayı öfkeleniyorlar, düzenlerini bozuyorlarsa, sinirleniyor, gazaplanıyorlarsa, hep çocuktan dolayıysa, onun için işleri bozuk, onun için kafaları bozuk, onun için gönülleri bozuk, onun için piyasaları bozuksa, yani çocuk rızıkken, rahmet vesilesiyken, merhamet unsuruyken, çocuk lütufken, izzetken, ikramken, inamken ama çocuk öfke konusu oluyorsa, kıyameti koptu bilin. Yine aynı şekilde, vel mataru kayzan, yağmur sıcaklık getiriyorsa, yağmur serinlik getirecekti, yağmur rahat ve huzur unsuruydu, yağmur rahmetti, rahmet unsuru olacaktı. Tam tersi olmuş, yağmur sıcaklık getirmeye başlamışsa, düzen bozulmuş demektir, kıyameti bekleyin. Ve yefidal li'amu feydan. Alçak insanlar, değersiz insanlar, cimri insanlar çoğalıp, ve yağidal kiramu aydan. Cömertler, şerefler azalmışsa, yani bakın çevreye, adam alçak, adam şerefsiz, adam adamlıktan habersiz, böyle insanlar değer bulmuşlar, çoğalmışlarsa, ama şerefliler, ama cömertler, ama adamlık bilenler, ama adam olmanın şerefine sahip olanlar azalmışsa, bir de ve yeşteri es-sagîru alel-kebîr ve'l-le'îmu alel-kerîm ise, yani küçükler büyüklere, alçaklar da şereflere saldırmaya cüret ediyorlarsa, kıyamet koptu demektir. Siz, bu gerçeklerin kelimelere dökülmesine gerek duymayacak kadar bu dünyadan haberiniz var. Belki, Ebu Bekir Ömer Efendimiz döneminde, belki, Osman Ali Efendilerimiz zamanında, bu nasıl olur? Çocuk nasıl da öfke sebebidir? Yağmurun sıcaklık getirmesi ne demektir? Yani bir insan alçaksa, bir insan cimriyse, bunlar toplumda bir tane, hadi iki tane olsun ama nasıl çoğalır? Ama cömertler, ama cimriler nasıl da azalır? Küçükler büyüklere nasıl da saldırmaya cüret eder? Ama alçaklar şereflere nasıl saldırabilir? Bunlar nasıl mümkün olabilir diye düşünebilir insanlar. Hatta çok mu öncelere gittim? Gelin, daha sonralara, daha beriye doğru gelin. Mesela, hani sizin babanızın anlattığı, dedeniz zamanında insanların birbirleriyle beraberlikleri konusundaki kuralları hatırlayın. Nasıl da samimilermiş. Çocuk olunca nasıl da sevinirlermiş. Hatta, böyle birini görünce, İçim içime sığmıyor diyesim geliyor. Bir yolculukta, şöyle otobüste benim oturduğum koltuk hizasının bir arkasında bir bayan, hani şöyle, anne olma yaşında bile değil, haşa, Allah onu anne kılmış ayrı, hani olgun bir anne olur ya şöyle 30'undan sonra, 40'ında filan, yanındaki çocuğa daha merhametli davranmayı bilir zannedersiniz ya, öyle değil. Belki 25'inde filan, hatta belki daha küçük. Öyle ki, 2 saat kadar yolculuk süresince, ağzını açıp da ters bir söz söylediğini görmedim çocuğuna. Laf dinlemiyordu çocuk, çünkü dinleyecek yaşta değildi. Küçüktü, 1,5-2 yaşında. O sadece bağırıp ağlamayı biliyor ya da sızlanmayı biliyordu. Kucağına alıyor, ayağa kalkıyor, oturuyor, yere yanına yatmaya çalışıyor, ayaklarını koltuğun altına yerleştirip çocuğuyla birlikte koltuğun oturacak yerine kendisi de başını koyup onu dindirmeye çalışıyor, aklına gelebilen imkan dahilinde her şeyi yapmaya çalışıyordu. Ama bir kere sinirlenmedi, ters bakmadı, dikkat ettim ki merhametli sözler söylüyordu, o anlamasa da güzel söylemeye çalışıyordu. Dayanamadım, şöyle ayakta, koltukların arasında o ara koridorda, yönü öbür tarafa doğru dönmüşken okuyup Allah'tan bu çocuk adına şifa vermesini istemeyi kendime görev bildim. Birdenbire dönüp amca okuyor musun dedi. İşaret ettim. Sonra kucağıma aldım çocuğu. Dedi ki ben aslında sizden rica edecektim ama cesaret edemedim. Görüyor musunuz? Çocuklar hep öfke konusu olmamış mı? Otobüslerde bunu bilir misiniz? Toplantılarda, meclislerde, oturum yerlerinde çocuklar gürültü yapıverince herkes her bir kafadan bağırabiliyor mu? Herkes birbirine kızmanın yolunu onunla buluyor mu? Bundan dolayı yeni yeni çareler üretmişler, bir dünyada yaşıyoruz biliyorsunuz. Bir uyuşturucu çocuğa göre ayarlanmış, şöyle 3 saatlik onu uyuşturacak biçimde o kendisi toplantısına gidiverecek anne olarak. Baba olarak gideceği yere rahatlıkla gidecek. Çocuk evde uyuversin kendi başına ya da bir başka bakıcı ya da bakmayıcı bulsunlar. İşte öyle ayarlar çekiyorlar insanlar. Yağmurlar. Yoksa sizin memlekette de öyle mi? Sen bilirsin bir vakitler yağmurlar nasıldı, karlar nasıldı bilirsin sen. Peki ya şimdi her şey değişti mi? Nasıl oldu? Yoksa düzen mi değişti? Evrenin düzeni. Çevrede düzen değişikliği ya da düzen bozukluğu mu var dersin? Hani yağmurla ilgili başka bir hadis hatırlıyordum. Dikkat edin diyordu aleyhissalatü vesselam. Zekata dikkat edin, infaka dikkat edin, zina ve fuhşa dikkat edin, yapacağınızı yapmaya, yapmayacağınızı yapmamaya gayret edin. Değilse Allah yağmuru keser sizden, vermez yağmur size. Hatta velevlel behaimu lem yumtaru, eğer hayvanlar olmasa, bir damla yağmur bile düşmez üzerinize diyordu. Ya da yağmur yağarmış da sıcaklık getirirmiş. Kıyameti bekleyin. Ve yefidal li'amu feydan ve yağidal kiramu gaydan. Alçaklar, değersizler, şerefsizler, cimriler çoğalıp, şerefler, cömertler ya da değerli olanlar, onlar azalmışsa, küçükler büyüklere, alçaklar şereflilere, değersizler değerlere veya cimriler cömertlere hakim olmaya, saldırmaya çalışıyorlar. Bunu kendilerinde bir cesaret bulup, cüret bulup yapmaya çalışıyorlarsa, kıyamet koptu sayın, bekleyin, kıyamet kopmaya başladı. Ya da bilin ki toplumsal düzen bitti, ekonomik düzen bitti, her şey ortadan kalktı demektir. Artık bu kıyamet, bireysel, toplumsal, evrensel kıyamet adına hangisidir bilmem ama bilin ki kıyametin kopması yaklaştı demektir. Tekrar okuyorum. La tekumus sa'atu hatta yekunel veledu gaydan vel mataru kayzan ve yefidal li'amu feydan ve ya'idal kiramu gaydan ve yeşteriyes sagiru alel kebiri vel le'imu alel kerim. Çocuk öfke sebebi olmadıkça, yağmur sıcaklık getirmedikçe, alçaklar, cimriler çoğalıp şerefler, cömertler azalmadıkça, küçükler büyüklere, alçaklar da şereflere saldırmaya cüret etmedikçe, kıyamet kopmaz. 605. La tekunu ayyabine ve la meddahine ve la ta'anine ve la mütemavitin. Yerin dibine geçirircesine yeren, ayıp arayanlardan, yağcılıkla göklere çıkarıcısına övenlerden, namus ve haysiyete dil uzatanlardan olmayın ve ölü gibi davranmayın, diri ve canlı olun. Bizi yaratan, bizim Müslüman olmamızı isteyen, Bunun için ahlakımızın güzel olması adına içimizden birine ahlak nedir, edep nedir, terbiye nedir, huluk-ı azim ne demektir, gerçekten üsve-i hasene olarak en güzel örneğin kendisinde yaşandığı varlık olarak aleyhissalatü vesselam kimdir diye bizim haberdar olmamızı isteyen Allah bize rahmet ve merhamet eseri peygamberini göndermiş örnek olarak. O da anlatıyor bize, dinleyin. La tekunu ayyabin. Ayıplayanlardan olmayın. Ayıp arayanlardan olmayın. Karşıdakini ayıplıyorsunuz ama yerin dibine geçirmeyin. Öyle yeriyor, öyle kötülüyorsunuz fakat bir imkan bırakın. Hani biraz argo olmasın ama bir diş avans verin. Öyle ya, hiç mi iyiliği yok, hiç mi iyi tarafı yok o insanın? 22 yıllık evlilikten sonra boşanmak için gemi azıya almış bir beyefendi, haklılığı için bütün dünya seferber olmuşçasına kendinden emin, gayet rahat bu işi böylece yapmak zorunda olduğunu anlatıyordu bana. Ama dedim, suç senin gibi geliyor bana. Köpürdü, zorladı, zorlandı, ne diyeceğini bilemedi ama sinirlendi. Dedim, ama dinlesene, neden diye sorsana, beni sen yeni tanımıyorsun, karşıdakinin hakkını senin hakkının üzerine geçirmek adına bir haksızlık yapmıyorum. Ama bak sebebi şu, sen bu kadının hiçbir iyiliğini takdir etmedin, tebrik etmedin, teşekkür etmedin. Ama dedi, ne var dedim. Ama hiçbir iyiliği yok diyecekti neredeyse. Utandı, zorlandı. Ben onun lafını keserek dedim ki, söyle Allah aşkına, hiçbir iyiliği yok mu bu kadının? Durdu, mesela dedim. Diyelim ki, sofra bezi misafirine serdiğinde temiz olur, yüzün ağarır mı? Evet, hakkını yemeyeyim, tamam dedi. O zaman bir kere olsun onu takdir et. Söz ver bana, eve git. Sofra bezi iste, özellikle iste, zevkine iste, başkasını getir de, bir başkasını getir de, bir tane daha iste ve her birinden sonra yine bak sana hak vereyim. De ki, bana bak şımarma ama sana bak ne diyeceğim, Allah hayrını versin, Allah senin iyiliğini versin, sen yaparsın ama neden inat ettin bilmiyorum diye söze başla. Evet gerçekten o yapar aslında ama niye inat etti biliyor musun? Senin takdirini bekliyordu ondan. Hastadır kadın. Ama hastalıklıdır bu konuda. Ruhen o böyle yaratılmıştır. Kocasının sahiplendiğini görmek bilmek ister. Ya da yaptığı iyiliğin takdir edilmesini ister. Çünkü tam tersine bir kötülüğünü görünce neni gördüm senin? Ne yaptın bugüne kadar demesi de onun fıtraten yaratılış özelliklerinden biridir. Hatta kullanmaması gerekir aslında ve fakat. Söyle bakalım. Bak ne kadar güzel bir bez getirdin sofra bezi diye. Bir eve gittim de. Olsun yalan söyle, aslında doğrusu da bu bilirsin. Bir sofra bezi serdiler ki önüme, Allah korusun, burnumun direği kırılacaktı neredeyse kokudan. Ama bir enteresan yönü vardı, sanki yemek tarifiydi. Kaç aylık, kaç yıllık da bilmem ama, nice nice yemeklerin özel artığı vardı sanki orada, kokusu sinmiş diyece de ona. Ve sen farklısın, bunu yaparsın, becerebilirsin, madem gel etme eyleme. Gel beni memnun edecek diğer işlerde de böyle davran de bakalım dedim. Zor ikna oldu. Hatırıma, nazıma karşı gelemediğinden dolayı kabul dedi. Gidip yatmış. Sordum sonra dedi ki, bir hafta onun hatırına çevremde pervane gibi dönüyordu. Gördün mü dedim, suç seninmiş. Pervanenin kanatlarını kıran sensin. La tekunu ayyabin. Kötülediniz mi? Yerin dibine geçirircesine. Bir daha dost olmayacakmış gibi, sanki hiç iyiliği yokmuş gibi, ayıp arayanlardan, yerin dibine geçirenlerden olmayın. وَلَا مَدَّاحِينَ Ayrıca, övün birini övecekseniz, ama göklere çıkarırcasına övmeyin. Yağcılıkla ileriye gitmeyin. Ne ona faydası olur ne size. O kendisini kaybeder. Siz de onu kaybedersiniz. Dolayısıyla, dengeli olun, düzenli olun, ne diyeceğinizi iyi bilin, bir adamı övecekseniz övün ama, hani göklere çıkarmayın, insanlığını kaybettirmeyin, onu insanüstü bir varlık haline getirmeyin, insan olarak övün, ama ne kadar övebilecekseniz, işte o kadar övün. Mesela İslam dünyasının aleyhissalatü vesselamla ilgili şiir yazan şairlerinden, meşhur şairlerinden İmam Busiri aleyhissalatü vesselamı methü sena etmek için galiba biraz uğraşı vermiş. Ama diyor ki: "Da'met da'atun nasara fi nebiyyihimi vahkum bima şi'te methan fihi vahtekimi." Hristiyan dünyanın peygamberleri adına, peygamberleri için yaptığı methü senalar adına sözlerini bırak bir kenara, sakın onu peygamberimiz için diline alma. Kesinlikle onların peygamberlerini övmek için yaptıklarını sen aleyhissalatü vesselam için diline alma, yapma öyle bir methü sena. Yani tanrılaştırdılar, Allah'ın oğlu dediler, oğul tanrı dediler, baba oğul birlikte dediler. Sen sakın öyle insanlıktan çıkarma peygamberimizi, ama bir insan olarak, mükemmel bir insan olarak, yani Allah kontrolünde, sürekli Allah'ın kontrolünde olan o güzel bir insan, ahlakı güzel, edebi güzel, terbiyesi güzel ya da güzelliklerin hepsini şahsında toplamış bir güzel insan olarak onu nasıl öveceksen öve, fark etmez, değer o zaman diyordu. Evet, insanlıktan çıkarmayın onu. Melek değil o, tanrı değil o. İnsanlıktan çıkarmayın onu. Hayvan haşa hiç değil zaten o, ama insanlıktan çıkarmayın. Taş değil, toprak değil, su değil, ağaç değil, gül değil, çiçek değil o, ama o insan olarak mükemmel bir insandır. Neden mükemmel bir insan? İnsanın mükemmeli olur mu? İnsan insan olarak ne kadar mükemmelse, işte o kadar mükemmel değilse Allah gibi mi? Haşa ve kella. Ama öyle mükemmel ki Allah'ın kontrolünde ve yaptığı hareket ve davranışlar, aldığı kararlar bir başına salt insanlığı gereği bile olsa, ümmetin onu örnek alma özelliğinden dolayı yanlış alınan karar Allah düzeltmiştir diyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Tahrim suresiyle yapılan uyarıdan kaynaklanıyor. Hanımlarından birilerini memnun etmek için birileri adına aldığı karardan dolayı Cenab-ı Hak hayır yanlış yaptın, onu yapmayacaktın diyor. Nolaydı? Sıradan bir insan, bizim gibi bir insansa, o da öyle karar alsaydı, bu yanlış onu bağlasaydı, bizi bağlamasaydı madem, insanlığı gereği yaptığı şeyler bizi ilgilendirmeseydi, Allah ne diye düzeltse, hem de bu düzeltmeyi ayet olarak Kur'an'ıyla ne diye insanlığa sunsaydı, öyleyse, birisini öveceğinizde insan olduğunu unutmayın, her şeye rağmen yanlışları olabileceğini bilin ya da göklere çıkarıcasına övüp onu paramparça etmeyin. Çünkü orada durması imkansız. Düşünce tepe takla her şeyi mahvoluyor insanların. وَلَا تَعَانِينَ Namus ve haysiyete dil uzatanlardan olmayın. Taan etmeyin. Şahsiyeti ezmeyin. Namusu, haysiyeti yok etmeyin. Karşıdakinin iffet ve namusuna dil uzatmayın. Ulu orta olur olmaz konuşmayın. Böylece edep ve terbiyenizi muhafaza edin ki karşıdaki de edepli ve terbiyeli olsun. Hani derler ki, çocuğun biri delikanlı annesinin yanındayken oradan bir genç geçiyormuş. Ana demiş, bu oğlanı sana sövdüreyim mi? Ulan demiş, ne ilgisi var? Namuslu iffetli geçip gidiyor çocuk, niye sövsün bana şimdi durup dururken? Yok anne demiş, istersen yaparım. Merak etmiş annesi, hadi nasıl yapacaksın göreyim bakayım. Sövmüş arkasından anasına, o da dönmüş, o da onun anasına sövünce gördün mü demiş, nasıl becerdim. Öyle olur insanlar, yapmasınlar. Namus ve haysiyete diz uzatanlardan olmayalım. Bir de, وَلَا مُتَوْمَاوِت۪ينَ Ölü gibi davranmayın, diri ve canlı olun. Yani hayattan habersiz, sanki görevsiz, işi bitmiş, her şeyden elini eteğini çekmiş gibi olmayın. Allah eğer nefes vermişse, bize can vermişse, dizimize derman vermişse ya da biz de ağzımızı hareket ettirecek, gözümüzü hareket ettirecek bir derman kalmışsa onunla ilgili bir görevimiz vardır. O kadarcık da olsa canlı olmaya çalışalım. Bizim canlı olma görevimiz Allah'ın bize verdiği imkanların Allah'a kulluğa kullanılması demektir ki bizim böyle bir görevimiz için ölü gibi davranmayalım, diri ve canlı olalım. Tekrar ediyorum. La tekunu ayyabin ve la meddahin ve la ta'anin ve la mütemavitin. Yerin dibine geçircesine yeren, ayıp arayanlardan, yağcılıkla göklere çıkarcasına övenlerden, namus ve haysiyete dil uzatanlardan olmayın ve ölü gibi davranmayın, diri ve canlı olun. 606. La temsah yedeke bi thawbi men la teksu. Giydirmediğin kimsenin elbisesine elini sürme. Allahu Ekber. Yani bir başka ifadeyle, hayatın serbest bırakılmış alanlarında, bir başka ifadeyle mubah olan konularda, sorumluluğun altında bulunmayan kimselerin hayatlarına müdahale etme. Sanki söz böyle anlaşılıyor. Adama elbise giydirmemişin, el sürüyor, dil uzatıyorsun. Yapma. Yani sen sorumlu değilsin. Peki sorumlu olduğun insanların hayatına karışacak mısın? Yani bir koca karısının, bir ana ve ki baba çocuklarının, bir grup başkanı grup üyelerinin ya da bütün müminlerden sorumlu makamında ülül emir durumda olan kişi onların hayatına karışacak mı? Elbette. Mesela bu anlamda toplumsal yetkisi olan, ekonomik hayata kural koymaya yetkili olan birisi bir bölgede fiyatlara, bir bölgede malın teşhirine, bir bölgede satışa müdahale edebilecektir, bu ayrı. O onun yetkisi gereğidir. Hatta eğer siz karşınızdaki insanın hayatına Allah karış demedi de karışıyorsanız, bu aslında onun hayatında yetki sahibi olmaya yeltenmeniz anlamına gelmez mi? Lakin sizin durumunuzu anlatmaktan kaynaklanıyorsa, mesela size bir Müslüman olarak Müslümanlığın gereğidir diye yemek ikram edecekse, siz yemeğin modeline ama mesela tuzunun az olmasına veya şekerinin olmamasına karışmaya yetkiniz var mı? Haber etmeye yetkiniz var ki öteki de buna uymak zorundadır elbette. Çünkü size ikram etmek için yapıyor, zulmetmek için değil. Ama onun dışında, yani siz helallerden bir helali seçmişse, karşıdaki Allah'ın izin verdiği çerçevede ikram etmeye çalışıyorsa, siz de bu ikram davetine icabet etmeye mahkum ve mecbur durumda olduğunuzu biliyor ama ne kadar yiyeceğiniz konusunda da siz size olan ibaha iznini kullanıyorsanız, yani o da mubahtır, o da izin dahilindedir, ben de bu kadar yemeği seçiyorum diyorsanız, o da buna müdahale etmesin. Zaman zaman karşılaştığım bir sıkıntı. Bulunduğum yerde, adettir başka olmaz zaten, çaysız hiçbir toplantı düşünülemez bilirsiniz. Yani Müslümanlar samimi bir ortamda beraber olacaklarsa mutlaka çay olmalıdır orada. Olsun, onlara lafımız olmasın ama benim içmemem neden gariplerine gider bilmiyorum ve hemen müdahale ettiklerini görürüm. Ama neden içmiyorsun? Sustum. Peki ama helal değil mi? Evet diyorum. Helalse neden içmiyorsun diyor. Ama içmemekte helal diyorum. İnanın hiç dinlemiyorlar. Onu anlamıyorlar bile. Helalse madem içmek zorundasın diyorlar. İyi ama helallerden birini de ben seçmişsem sen de benim elbiseme elini sürme olmaz mı? Tekrar ediyorum. La temsah yedeke bi tavbi men la teksu. Giydirmediğin kimsenin elbisesine elini sürme. Hayatın serbest bırakılmış alanlarında, mubah olan konularda, sorumluluğun altında bulunmayan kimselerin hayatlarına müdahale etme. 607. La tuva'id ahake mev'iden fetuhlifu. Arkadaşınla bir yerde buluşmak üzere sözleşip de sözünde durmazlık etme. Arkadaşınla sözleştin, o zaman sözünde dur. Ama sözünde durmayacaktın biliyordun, o zaman söz verme. Nasıl oldu? İkisi birbirinden ayrı mı? Söz verdiysen yap, yapmayacaksan söz verme. Ben zaten yapmayacağım, o zaman söz verme. Hatta seni öyle bilsinler ki bu adam hiçbir verdiği sözü yapmaz, öyleyse hiç kimseye söz vermemen gerekiyor. Ama böyle tanınmak da çok kötü değil mi? Demek ki hanımından izin almadan veya arkadaşına sormadan veya oğlundan izin almadan, yani senin iznin kimin elindeyse ondan izin almadan eğer sen Verdiğin sözü yerine getiremeyeceksen o zaman söz verme. Ama bunu herkes böyle bilsin, sana söz teklif etmesinler. Lakin eğer bir Müslüman kardeşinle sözleşmişsen, bir söz vermişsen mutlaka sözünde dur. Karşı gelme ya da aykırı hareket etme. Ama ben bu sözü iki çeşit anladım. Hani Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun deniliyordu. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeye neden söz veriyorsunuz, neden konuşuyorsunuz? Ama aynı şekilde madem söylüyorsunuz neden yapmıyorsunuz şeklinde de anlaşılıyordu. Ondan dolayı bu hadiste iki şekilde anlıyorum. Söz vermişseniz yapın, yapmayacaksanız söz vermeyin. Tekrar okuyorum. La tuva'id ehake mev'iden fetuhlifu. Arkadaşınla bir yerde buluşmak üzere sözleşip de sözünde durmazlık etme. Söz verdiysen yap, yapmayacaksan söz verme. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.